Ayrım 77.
Anti-Düring, Friedrich Engels. Bu bakış açısından insanlık tarihi, artık hepsi de şimdi filozofların olgunluğa varmış bulunan usu bakımından aynı derecede yargılanabilir olan ve olanaklı olduğu denli çabuk unutulması daha iyi olan saçma zorbalıkların karmakarışık bir karışımı olarak değil, bundan böyle doğan ölümsüz doğruluk günü karşısında ama insanal evrim tarihi sürecinin ta kendisi olarak görünüyordu. Öyle ki felsefenin görevi de şu oluyordu. Bu sürecin yavaş, kerteli yürüyüşünü tüm dolambaçları arasında bulgulamak ve onun içsel mantığını tüm görünür olumsallıklar arasında izlemek. Hegel bu sorunu da çözdü mü sorusunun burada önemi yoktur. Onun önemi bunu koymuş olmasıdır. Ama o bu sorunu kesin olarak çözemezdi çünkü idealistti. Yani ona göre fikirler şeylerin yansıları değil ama tersine şeyler ve gelişmeleri, dünyadan önce bilinmez nerede var olan ideanın gerçekleşmiş kopyalarıydılar. Ve Hegel sistemi yaratıcısının öznel sınırlarına tökezlerken bu engel karşısında başarısızlığa uğradı. Hegel sistemi felsefe bütün öteki bilimler üzerinde tikel bir bilim olarak gösterildiği ölçüde felsefenin en gelişmiş son biçimiydi. Başarısızlığı tüm felsefenin başarısızlığıydı. Ama kalan şey diyalektik düşünme biçimi ve doğa, tarih ve tin dünyasının sürekli bir oluş ve yok oluş süreci içine girmiş, sonsuz olarak devinen, dönüşen bir dünya olarak kavranmasıdır. Şimdi yalnızca felsefeden değil ama bütün bilimlerden, kendi özel alanlarında bu sürekli dönüşüm sürecinin hareket yasalarını belirtmeleri isteniyordu. Hegelci felsefe tarafından ardıllarına bırakılmış bulunan kalıt işte buydu. Bununla birlikte kapitalist üretimin gelişmesi, özellikle kendi ilk yurdu olan İngiltere'de dev adımlarıyla ilerlemişti. Burjuvalarla proleterler karşıtlığı gitgide daha belirgin bir duruma geliyor. Çartist hareket 1842'de doruk noktasına varıyor. Burjuva iktisadının öğrettiği şeyler olgular tarafından durmadan daha sert bir biçimde yalanlanıyordu. Fransa'da 1835 Lyon ayaklanması da proletaryanın burjuvaziye karşı savaşını ilan etmişti. İngiliz ve Fransız sosyalist teorileri tarihsel bir anlam kazanıyor ve üretim Almanya'da küçük işletmeden daha yeni yeni kurtulmaya başlamış bulunmasına karşın Almanya'da da bir yankı ve bir eleştiri uyandırmaktan geri kalmıyorlardı. Teorik sosyalizm, şimdi Almanya'dan çok Almanlar arasında oluştuğu biçimiyle, demek ki tüm gereçlerini ithal etmek zorundaydı. İçinde gerçek olarak bulunan şey, sayfa 65-80. Ve hayvanlarda da özel olan istençsiz çevreye uyma. Düringlikler. Darwincilik sayfa 115. Bitkilerin çevreye uyması. Fizik güçler ya da kimyasal öğeler bağdaşması, öyleyse çevreye uyma yok. Eğer büyümesinde bitki en çok ışık aldığı yöne yönelirse, o bu bitkinin türüne ve doğasına göre farklı bir yoldan ve farklı bir biçimde yapar. Fizik güçler ve kimyasal öğelere gelince onlar burada her bitki içinde özellikle etkide bulunur. Ve ne de olsa bu kimyasal ve fiziksel öğeler ve benzerinden başka bir şey olan bitkinin, daha önceki uzun bir gelişme sonucu ona özgü bir duruma gelmiş bulunan yoldan, ona zorunlu olan ışığa erişmesine yardımcı olur. Evet, bu ışık bitkisel hücreler üzerinde bir uyarıcı olarak etkide bulunur ve bu güç ve öğeleri orada tepki olarak harekete getiren de odur. İş, organik bir hücresel yapı içinde olup bittiği, ve burada kendini tas tamam sinirlerin insan beynindeki dolayımı sırasında olduğu denli gösteren uyarı ve tepki biçimini aldığı için aynı çevreye uyma deyimi ikisine de uyar. Ve eğer çevreye uyma bilinçsiz dolayımını mutlak olarak gerektiriyorsa bilinç ve çevreye uyma nerede başlar nerede biter? Moner ilemi, dipnot, Moner hayvanla bitki arası tek hücreli yaratık. Böcek yiyen bitkiyle mi, süngerle mi, mercanla mı, ilk sinirle mi? Eğer sınırı çizmek isteseydi, Düring eski model doğa bilimcilerini çok sevindirirdi. Protoplazma uyarısı ve protoplazma. Canlı protoplazmanın olduğu her yerde tepkiye rastlanır ve yavaş yavaş değişen uyarıların etkisi protoplazmayı da eğer yok olmak istemiyorsa değişmeye götürdüğü için çevreye uyma deyimi tüm organik cisimler için zorunlu olarak aynıdır. Sayfa 156-157. Hackel tarafından türlerin evrimiyle ilgili olarak uyuma eşittir olumsuz ya da değiştirici, soya çekim eşittir olumlu ya da koruyucu olarak tasarlanmış uyarlanma ve soya çekim. Buna karşılık Düring'e göre sayfa 122, soya çekimin de olumsuz sonuçları değiştirici bir etkisi olurmuş. Bu konuda önceden biçimlenme üzerine bir alay boş söz. Nedir ki bu türden tüm karşıtlıklar da onları tersine çevirmekten ve biçimi değiştirerek uymanın özel olanı, organın kendisini koruduğunu, oysa soya çekimin her zaman iki bireyin yalın karışımı aracıyla durmadan birikimi, bir tür değişimini dıştalamayan değişiklikler uyardığını tanıtlamaktan daha kolay bir şey yoktur. Soya çekme uyuma sonuçlarını da geçirir. Ama böylece biz bir parmak bile ilerlemeyiz. Gerçek durumu almak ve onu olduğu gibi irdelemek gerekir. Ve o zaman kuşkusuz soya çekimi özel olarak koruyucu, olumlu yan, uymayı da sürecin devrimci, olumsuz yanı olarak görmekle Hackel'in yerden göğe değin haklı olduğu ortaya çıkar. Yetiştirme ve seçme ile istençsiz uyma, burada Bay Düring'in tüm keskin görüşlerinden daha yüksek sesle konuşurlar. Sayfa 146. Düring, sayfa 141. Yaşam. Cisimler değişimin yaşamın en önemli olayı olduğu 20 yıldan beri fizyolojik kimya ve kimyasal fizyoloji uzmanları tarafından neye kez söylenmiş ve yaşamı tanımlamak için burada birçok kez yinelenmiştir. Ama ne dost doğru ne de tüketici. Cisimlerin değişimini yaşamın yokluğunda da görüyoruz. Örneğin ilkel maddelerin yeterli bir katkısı aracıyla dayanak olarak belirli bir cisme dayanarak kendi öz koşullarını durmadan yeniden üreten yalın kimyasal süreçlerde, örnekler Roscoe'ya bakınız, 102, dipnot, H.E. Roscoe, Kurzes Lehbuk, Der Kemi, Nahden, Neusten, Ansichten der Wissenschaft, Bearbeitet von Karl Schorlemmer, Brunswick, 1867, sayfa 102. Sülfürik asit üretimi, içe geçişmede endozmoz ve dışa geçişmede eksozmoz, ölü organik ve hatta organik olmayan zarlar, yapay Traubel hücreleri ve ortamlarında. Eğer cisimler değişimi yaşamı oluştursaydı, ilkin daha da doğru olarak belirlenmiş olması gerekirdi. Derin temellere, keskin görüşe ve daha ince araştırmaya karşın gene de henüz işin iç yüzüne kadar gitmiş bulunmuyor ve hep şu soruyu soruyoruz. Yaşam nedir? Tanımlar bilim bakımından değersiz çünkü her zaman yetersiz. Tek gerçek tanım şeyin kendisinin gelişmesi ama bu gelişme de artık bir tanım değil. Yaşamın ne olduğunu bilmek ve göstermek için yaşamın bütün biçimlerini irdelemek ve onları zincirlemeleri için tasarlamak zorundayız. Buna karşılık günlük kullanım bakımından tanım denilen şey içinde en genel ve aynı zamanda en tipik niteliklerin kısa bir sergilenmesi çoğu kez yararlı, hatta zorunlu olabilir ve bu sergilemeden açıklandığından daha çoğu istenmedikçe de zarar vermeyebilir. Öyleyse o kadar insanın üzerinde boşuna kafa patlattıkları yaşamın bu dolaysız tanımını vermeyi deneyelim. Bakınız Nicholson. Dipnot, Engels Nicholson'ın A Manual of Zoology adlı kitabının genel girişine iletmede bulunuyor. Yaşam, albüminimsi cisimlerin varoluş biçimidir ve bu varoluş biçimi de özsel olarak bu cisimlerin kimyasal bileştirenlerinin, besinlerin özümlenmesi ve yok edilmesi aracıyla sürekli yenilenmesine dayanır. Yaşama rastladığımız her yerde onu albüminimsi bir cisme bağlı buluruz ve ayrışma durumunda olmayan albüminimsi bir cisme rastladığımız her yerde dirimsel olaylar da buluruz. Bu dirimsel olayların özgül farklılaşmalarını uyarmak için Albümin yanında bu cisimde başka kimyasal öğe ve bağdaşımların varlığı da zorunlu olabilir. En yalın biçimi içinde, düpedüz yaşamın kendisi içinse, işe besin olarak karışmaları ve albümüne dönüşmeleri dışında bunlar zorunlu değildirler. Albüminimsi cisim elbette modern kimya ve fizyoloji anlamında ve albüminin kendilerinde özsel olduğu bütün varlıkları kapsayacak biçimde alınmıştır. Ama aynı biçimde her yerde rastlanan bu dirimsel olaylar neye dayanırlar? Şuna ki, albüminimsi cisim çevresinden ve öteki cisimlerden çeker, bunları özümler, oysa cismin, gövdenin, daha yaşlı öteki bölümleri ayrışıp yok olmuşlardır. Öteki cisimler canlı olmayan cisimler de dönüşür, ayrışır ya da bağdaşırlar ama bunu yaparken kendileri olarak yok olurlar. Onlarda yok olma nedeni olan şey, albüminde varoluşun temel koşuludur. Albüminimsi cisim, içindeki bileştirici öğelerin bu aralıksız başkalaşmasının durduğu an, albüminimsi cisim de durur, ayrışır yani ölür. Yaşam albüminimsi cisimin varoluş biçimi demek ki her şeyden önce onun her an kendisi ve aynı zamanda bir başkası olmasına dayanır. Gerçi o bunu az çok bir süreçten geçen her türlü cisimle paylaşır ama öteki süreçler aşağı türdendirler ve cisimler üzerinde gerçekleşmişlerdir. Yaşam kendi kendine gerçekleşen dayanağı olan albüminin içinde doğuştan bulunan bir süreçtir. Bundan eğer kimya günün birinde yapay olarak albümün üretmeyi başarırsa, bu albümünün ne denli güçsüz olursa olsun, zorunlu olarak dirimsel belirtiler göstereceği sonucu çıkar. Gerçekte kimyanın aynı zamanda ve zamanında bu yapay albümüne elverişli besini bulup bulamayacağı da sorulabilir. Yaşamın en yalın tüm öteki işlevleri, albüminle beslenmenin karşılıklı etkisi içine daha önce yerleşmiş ve uyarılganlık, eksitabilite, besinin soğurulmasındaki kasılabilirlik, kontraktibilite, en aşağı düzeyde moner, bölünme aracıyla çoğalmayı içeren büyüme yetisi, kendisi olmaksızın besinlerin ne soğurulması ne de özümlenmesinin olanaklı olduğu iç hareket, daha sonra albüminin özsel işlevi olan cisimlerin organik değişimi ve ona özgü yoğrulabilirlikten plastisite çıkarlar. Ama yalın yoğrulabilir albüminden hücreye ve sonra da organlaşmaya doğru ilerlemenin nasıl gerçekleştiğini bize ancak gözlem öğretebilir ve yaşamın günlük yalın tanımı da böyle bir irdelemeye dayanmaz. Düring bir de sayfa 141, tüm bir aracı evreni bilir çünkü bir dolaşım kanalı sistemi ve bir tohum şeması olmaksızın gerçek anlamda yaşam da yoktur. Parça çok görkemli. Sayfa 160-165. İnsanların fikirlerinin ve tasarımlarının onların yaşam koşullarını yarattıkları, yoksa insanların yaşam koşullarının onların fikirlerini ve tasarımlarını yaratmadıkları fikri, sürekli olarak istenenden başka bir şeye varılmış ve hatta çoğu zaman gelişmenin devamında istenenin tersine varılmış bulunulan tüm geçmiş tarih tarafından yalanlanmıştır. Bu fikir, ancak insanlar toplumsal kuruluşun değişmekte olan ilişkiler tarafından, sit venia verbo, dipnot, terim bağışlansın, buyurulan bir değişme zorunluluğunu önceden bilecekleri ve bunu o zorunluluk kendini onlara bilinçsizce ve isteklerine karşı zorla kabul ettirmeden isteyecekleri ölçüde, az çok uzak bir gelecekte gerçekleşebilir. Bu hukuksal düşünceler, öyleyse siyaset içinde geçerli, as far as that goes, dipnot, olanaklı olduğu ölçüde, bu konu felsefede incelenecek zor ekonomi için kalsın. Hareket maddenin varoluş biçimidir, öyleyse onun yalın özgürlüğünden daha çok bir şeydir. Hareketsiz madde yoktur ve hiçbir zamanda olmamıştır. Evren uzayında hareket tek başına alınmış bir göksel cisim üzerindeki daha küçük yığınların mekanik hareketi, ısı, elektriksel gerilim, manyetik kutuplaşma, kimyasal ayrışma ve bileşim, en yüksek ürünü olan düşünceye değin organik yaşam biçimi altındaki moleküler titreşim, maddenin her tekil atomu her an bu hareket biçimlerinden biri ya da ötekine katılır. Her denge ya yalnızca görece hareketsizlik ya da gezegenlerinki gibi denge durumunda harekettir. Mutlak hareketsizlik ancak maddenin olmadığı yerde düşünülebilir. Ne hareket olarak hareket, ne de onun mekanik enerji gibi biçimlerinden biri, öyleyse saçmalığa düşmeden maddeden ayrılamaz, tikel, yabancı bir şey olarak onun karşısına konulamaz. 128.
Ayrım sonu.